Ayrım 21, Samizdat, Soner Yalçın, sayfa 231. Alparslan Arslan, Bingöl Kığı ilçesi Nacaklı Köyü nüfusuna kayıtlıydı. İdris Porsor çiftinin çocuğu olarak 1977'de doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988'de mezun oldu. Avukattı. Öğrencilik yıllarında cemaatin ışık evlerinde kaldı. Dindardı, asosyaldi, odasına kapanır hep okurdu. Milliyetçi İslamcı Büyük Birlik Partisi'nin gençlik örgütü Nizam-ı Aleme yakındı. Üniversitede bazı eylemlere katıldı. Kavgalarda ön saftaydı. O bir reis adayıydı. Avukatlık yaparken İETT'den emekli ve çevresinin şeyh dediği Nurcu Salih Kunter'in Gültepe'deki evine gidip gelmeye başladı. Kunter'e zaman kutbu diyorlardı. Şeyh Kunter'e onu götüren okul arkadaşı avukat Süleyman Esen'di. Süleyman Esen, Şeyh Kunter'in sağ koluydu. Okul arkadaşı Teoman Ekşioğlu'nun duruşmadaki ifadesine göre Alparslan Arslan Şeyh Kunter'in evine gidip gelmeye başladıktan sonra 5 vakit namaza başladı. Alparslan Arslan politikte siyasal İslamcıydı, çeşitli gösterilere katıldı. 3 Aralık 2005'te İstanbul Göztepe Parkı'na cami yapılmasına karşı çıkan Kadıköy'ün CHP'li belediyesini protesto eden gösteriye katıldı. 16 Nisan 2006'da Diyarbakır'da Hizbullah'a yakın Mustazaflar Derneği'nin düzenlediği Kutlu Doğum Haftası mitingine katıldı. Ve siyasal eylemi kısa zamanda bombalı şiddete yöneldi. Hedef Cumhuriyet Gazetesi'ydi. Şeyh Salih Kunter bir gün sık yaptığı ev sohbetinde yayınladığı türbanlı domuz karikatürü nedeniyle Cumhuriyet Gazetesi'ni kafir gazete ilan etti. Mürit Alparslan Arslan'ın mahkemedeki ifadesine göre etrafında topladığı kopuk adamlarla gazeteyi 5 Mayıs 2006'da bombaladı. Bomba pimi çekilmediği için patlamadı. 5 gün sonra 10 Mayıs'ta yine bomba attılar. Bu da patlamadı. Ertesi gün yani 11 Mayıs'ta sizin imanınız zayıf o yüzden bombalar patlamadı diye kopuk adamlarına kızıp bombayı kendisi attı ve bomba patladı. Ayrıca o gün Cumhuriyet Gazetesi'nin demir parmaklıklarına içinde Arapça yazılı başörtüsü astı. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki bir karikatür nasıl gazetenin bombalanmasına neden olduysa bir başka gazetede yer alan bir manşette büyük bir suikasta neden olacaktı. Dinci Vakit Gazetesi'nin 13 Şubat 2006 tarihli işte o üyeler manşetiyle verdiği ve tüm Danıştay 2. Dairesi üyelerinin fotoğraflarının yer aldığı haber kıvılcımın çakılmasına neden oldu. Danıştay üyelerinin hedef gösterilmesinin nedeni türbanla okul bahçesine bile girilemeyeceği kararıydı. Karar yine türbandı yani. Tarih 17 Mayıs 2006, Ankara. Alparslan Arslan çantasında GNF 823 seri numaralı 9 milimetrelik Glock 19 Austria marka silahla avukat kimliğini gösterip Danıştay'a girdi. Girişte kapı dedektörü sinyal verdi ama avukat kimliği aranmasına gerek duyulmadan geçmesini sağladı. Doğruca 2. dairenin olduğu 5. kata çıktı. Yeri çok iyi biliyordu çünkü bir gün önce silahsız olarak Danıştay'a girip keşif yapmıştı. 2. daire başkanı yazan kapıyı açmak istedi. Kapı kilitliydi. Çay götüren görevli kimi aradığını sordu. Dosya takip ettiğini söyledi. Çaycıdan heyetin toplantı halinde olduğunu öğrendi. Çaycının ardından toplantı yapılan odaya girdi. Heyete kısa bir süre baktı, silahını çıkardı, 5 el ateş etti. Ve şaşırtıcı bir şekilde 5 isabet kaydetti. Üye Mustafa Yücel Özbilgin şehit oldu. Diğer üyeler ve başkan yaralandı. Alparslan Arslan hızla odadan dışarı çıktı. Sekreteri korkutmak için 1 elde havaya ateş etti, sonra dışarı çıktı. Dış kapı önünde polisi görünce 1 el daha havaya ateş etti ama yakalanmaktan kurtulamadı. Bu cinayet Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Alparslan Arslan yalnız mıydı? Arkasında örgüt var mıydı? Bu soruların yanıtları için bir hafta önceye dönmemiz gerekiyordu. Alparslan Arslan ifadelerinde ve duruşmalarda lideri olarak hep bir kişiden bahsetti. Avukat Süleyman Esen, hani Şeyh Kunter'e kendisini götüren sınıf arkadaşı. 1977 Eskişehir doğumluydu, o da bekardı. Şeyh Salih Kunter'e en yakın 2 kişiden biriydi. Diğer kişi Şeyh Kunter'in veliahtı Salih Yaşar idi. İsmail Ağa cemaatinden gelmişti. Ona sonra döneceğiz, şimdi Süleyman Esen'le devam edelim. Alparslan Arslan ve Süleyman Esen, Şeyh Kunter'in tüm özel işleriyle ilgileniyor, alışverişini bile yapıyorlardı. Sadece Alparslan Arslan değil, babası İdris Arslan da zaman zaman Gültepe'deki dergaha gidip geliyordu. Alparslan Arslan'ın ifadelerine göre Cumhuriyet Gazetesi'ne atılan 3 bombayı kendisine veren kişi Süleyman Esen'di. Süleyman Esen bu iddiayı hep reddetti. Bu konuya da ayrıntısıyla döneceğiz. Çünkü önce birilerini tanımamız gerekiyor. Cumhuriyet Gazetesi'ne bomba atarken Alparslan Arslan'ın kopuk ekibi vardı. Kimdi bunlar ve nasıl bir araya gelmişlerdi? Bu isimler bilinmeden sadece Danıştay suikasti değil, Ergenekon'u da anlayamazsınız. İşte örgütün diğer elemanları. Adı Osman Yıldırım, Ergenekon davasının en önemli sanığı, tanığı. Karışık gelmiş olabilir. Bir kişi aynı davada hem nasıl sanık hem de tanık olabiliyor. İşte bu nedenle bu adı iyi tanımak gerekiyor. 1969 Kars Kağızman Çayarası köyü nüfusuna kayıtlıydı. Evli 3 çocuk sahibiydi. Sultanbeyli'de bir kumarhaneye, kahveye ortak olduğunu söylüyordu. Sabıka dosyası kabarıktı. 1. Eyüp 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 1995 Taksim 78 sayılı kararı, kasten adam öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah taşımak suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası. 2. Akhisar Ceza Mahkemesi'nin 1989 Taksim 32 sayılı kararı, ablasını öldürmek suçundan 20 yıl hapis cezası. 3. Kırklareli Asliye Ceza Mahkemesi'nin 1998 Taksim 225 sayılı kararı, nüfus kağıdında sahtecilikten mahkumiyet. 4. Erzurum 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 1998 Taksim 391 sayılı kararı, ablasının kızı öz yeğeni ZG'yi fuhuşa sürüklemekten ve fuhuşa aracılık etmekten 2 yıl 6 ay hapis cezası. 18 yaşındaki yeğenini Erzurum'da 3 ayrı erkeğe 200 lira karşılığı satmıştı. Kendi beyanına göre 1989'da yakalandı. Manisa cezaevinde 1 yıl, Kars cezaevinde 2 yıl yattı. 1993'te tahliye oldu. 1 yıl sonra yine cezaevine girdi. Bayrampaşa cezaevinde 1 yıl yattı. 1998'de yine ceza alıp hapse kondu. Kars cezaevinde 1 yıl, Yozgat cezaevinde 2 yıl 6 ay, Muş cezaevinde 2 yıl 6 ay yattı. 2000 yılında tahliye oldu. Manisa ve Gaziantep'te askerlik yaptı. GATA'dan psikolojik bozukluk raporu vardı. Cumhuriyete el bombası ve Danıştay saldırısını gerçekleştiren diğer sanıklar kimlerdi? Adı Erhan Timuroğlu. 1979 Kars Digor nüfusuna kayıtlı. İstanbul'da oturuyordu. Bekardı, pazarcılık yapıyordu. Hemşehrisi Osman Yıldırım'ın kahvesine sık gidip geliyordu. Adı İsmail Sağır, Kahramanmaraş, Afşin, Armutalan köyü nüfusuna kayıtlıydı. İnşaat işçisiydi, bekardı. Adı Tekin İrşi, Kars Digor Köşeler köyü nüfusuna kayıtlıydı. Bir süre özel şirketlerde güvenlik görevlisi olarak çalıştı. Bu üç ismi Alparslan Arslan'la tanıştıran Osman Yıldırım'dı. Osman Yıldırım üçüne de gazeteye bomba atma karşılığı 10-15 milyar lira para alacaklarını söylemişti. Alparslan Arslan ise Osman Yıldırım'la bir müvekkili aracılığıyla 2000'li yılların başında tanıştı. Üye hakim Hasan Hüseyin Özese, Osman Yıldırım'ı ilk olarak ne zaman tanıdınız, hangi yıl tanıdınız? Sanık Alparslan Arslan,
2002 olmalı, 2001 de olabilir, 2002 de olabilir.
Hakim Özese, tam olarak söyleyebilir misin? Sanık Arslan,
2001 yılı veya 2002.
Hakim Özese, peki aranızda nasıl bir ilişki vardı? Sanık Arslan,
ya evvelden birbirimizi görmemişiz de ama ben halini gördüm, çok sevdim kendisini. Tamam dedim yani, ben bu adamla her türlü arkadaşlık, avukatlık umurumda değil yani, anlatabildim mi? Veya lehçesi, düzgün konuşmaması da umurumda değil. Hal denen bir şey var, ben bununla her şeyi deneyeyim de yani yaşarım bu insanla. Giderim çay bahçesinde otururum, restoranda gider yemek yerim. Takım elbise giyer, güzel yerlere gideriz. Anlatabildim mi? Yaşarım yani Osman Yıldırım'la, yaşarım. Ama edep, adap olmazsa olmaz. Neticede kesinlikle öyle yani.
Hakim Özese, peki bazen alacakların tahsilinde onu yanınızda götürdüğünüz oluyor muydu? Sanık Arslan,
ya bu konular bazı alacakların tahsilinde tam hatırlamıyorum. Bir defa gittik de diğerlerini, var yani, var böyle şeyler var. Gittik yani tahsilata.
Celse 117, 20 Ekim 2009.
Alparslan Arslan avukatlığını yaptığı bazı icra davalarının takibini eli silahlı sabıkalı Osman Yıldırım'la birlikte yaptı. Hatta silahların çekildiği bazı alacak verecek anlaşmazlıklarında bile beraberdiler. Alparslan Arslan 19 Nisan 2006'da türban giymiş domuz karikatürü yayınlayan Cumhuriyet gazetesine eylem yapmayı düşündüğü fikrini ilk Osman Yıldırım'a açtı. Osman Yıldırım yardım edebileceğini söyledi. Yardımdan kastettiği sadece bomba atmak değil, bomba atacak gençler de bulmaktı. Alparslan Arslan kopuk adamları böyle buldu. Osman Yıldırım hemşerileri Erhan Timuroğlu'nu, Tekin İrşi'yi ve kahveye gelen İsmail Sağır'ı Alparslan Arslan'la tanıştırdı. Ekip hazırdı. Cumhuriyete ilk bombayı Tekin İrşi, ikinci bombayı İsmail Sağır, üçüncü bombayı ise Alparslan Arslan attı. Türkiye'nin en köklü ve muhalif gazetesi Cumhuriyet'e atılan 3 el bombasını polis nasıl araştırdı? Ya da şöyle sormalıyım, niye araştırmadı? Bu konuda avukat Vural Ergül 11 Mart 2011 tarihinde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu araştırmasında bakın hangi bulgulara dikkat çekti. Emniyet Müdürlüğü patlamayan iki bomba eylemiyle ilgili MOBES'e kayıtlarını istemedi. Civarındaki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını talep etmedi. Olay saatinde olay yerinden sinyal veren cep telefonlarını tespit etmeye çalışmadı. Bu telefonların abone kimlik bilgileri tespiti yöntemiyle teknik istihbarat çalışması yapılmadı. Bunlar ancak Danıştay cinayetinden 2 gün sonra Alparslan Arslan'ın ifadesinden sonra belirlendi. Üçüncü bomba atıldıktan 3 gün sonra kamera kayıtlarını MOBESE'den istedi ama sadece kaçış güzergahını talep etti. Gönderilen kayıtlar eylemden sonraki saatleri içeriyordu. Doğru kayıtlar ancak 15 Mayıs günü gönderildi. Üzerinde imza, mühür, sayı numarası olmayan polis raporuna göre eylem sırasında civardaki hiçbir iş yerinin kamerası kayıtta değildi. Avukat Vural Ergül duruşmada olay yerine gittiğini, eylemin yapıldığı yeri gören birçok güvenlik kamerasının olduğunu, üstelik bunların ilgili güvenlik şirket merkezlerinde online olarak kaydedildiğini tespit ettiğini söyledi. Polis ilk iki bomba eylemiyle ilgili robot resmi çizdirecek tanık da bulamamıştı. Üçüncü bomba atılması olayında tanık bulundu. Tanıkların ikisi asker kökenli, üçü polisti, yani tecrübeliydiler ve teşhis konusunda bilgiliydiler. Yine de robot resim çizimi nedense 5 gün sürdü. Bu kadar ihmal nasıl olabilirdi? Avukat Ergül bu durumun ancak sistemli ihmaller zinciri ve suç ortaklığı boyutunda olduğunu söyledi. Bu görmezden gelmeler, aymazlıklar Danıştay cinayetine giden yolun taşlarını döşedi. Cumhuriyete atılan bombalar ve Danıştay suikastının olması için birileri Alparslan Arslan ve kopuk ekibine yol mu verdi? Kimdi bu birileri? Birinci bomba atıldığında yapmadılar, ikinci bomba atıldığında yapmadılar, üçüncü bomba atıldığında ancak yeterli güvenlik önlemlerini aldılar. Niye geç? Soruların yanıtını belki Danıştay saldırısına bakarak verebiliriz. Önce Danıştay suikastinden 2 gün önceye gidelim. Tarih 15 Mayıs 2006. Alparslan Arslan 34BE0126 plakalı otomobilini aldığı bombacı ekipten Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır ile Ankara'ya doğru yola çıktı. Hedef Danıştay'dı. Otomobilde 2 adet Glock, 1 adet Browning marka tabanca vardı. Alparslan Arslan Glock tabancaları taksi şoförü Aykut Metin Şükre'den satın aldı. 1997'de Aykut Metin Şükre çay bahçesi işletirken tanışmışlardı. Alparslan Arslan taksi şoförü Aykut Metin Şükre'yi Süleyman Esen aracılığıyla tanıyordu. Süleyman Esen'i anımsadınız değil mi? Şeyh Kunter'den biliyorsunuz. Ayrıca Alparslan Arslan'ı Cumhuriyet'e atılan 3 bombayı aldığını söylediği kişiydi. Devam ederim. Suikast ekibi Ankara yolundayken Alparslan Arslan kız kardeşi Elif'i cep telefonuyla aradı. Dön gel namazı kılmasını istedi. Çünkü onun günahsız olduğunu düşünüyordu. Dön gel namazını Şeyh-i Salih Kunter'den öğrenmişti. Bu namaz Şeyh Kunter'in icadıydı. Rüyasında Allah'tan öğrendiğini söylüyordu. Namaz ayakta kılınıyor. Eğer yapılacak iş hayırlıysa vücut sağa dönüyor, hayırsızsa sola dönüyordu. Bu dönmeler siz isteseniz de istemeseniz de oluyordu. Elif Arslan dön gel namazını kılıp durumu ağabeyine bildirdi. Alparslan Arslan yol boyunca transa girmiş gibiydi. Hiç yemek yemedi, oruçlu gibiydi. Otomobilin Torpido Gözünde Vakit gazetesinin 13 Şubat 2006 tarihinde işte o üyeler manşetli haberi vardı. Danıştay 2. Dairesi üyelerinin fotoğraflarının yayınlandığı. Alparslan Arslan'ın üzerinde bir de 2 adet 30 Mayıs 2006 ve 30 Haziran 2006 tarihinde Osman Yıldırım adına düzenlenmiş 20.000 TL'lik senet vardı. Kopuk ekibin ne için Ankara'ya gittiği belliydi. Para. Suikast timi Ankara'ya geldi. Ulus'ta Selvi Otel'de kaldılar. Alparslan Arslan ve Osman Yıldırım otel kayıtlarında yoktu. Diğer ikisi adına giriş yapıldı. Odalarda ikişer kişi kalacaklardı. Alparslan Arslan Osman Yıldırım'la kaldı. Tarih 16 Mayıs 2006, suikastten bir gün önce. Alparslan Arslan sabah erkenden kalktı. Otomobili Danıştay'ın yakınına bıraktı. Tek başına silahsız, keşif için Danıştay'a gitti. Keşfi yapıp otomobile döndü. Alparslan Arslan keşiften sonra Ankara'da bazı arkadaşlarını görmek için ekipten ayrıldı. Avukat arkadaşı Tarkan Toper'le görüştü, yemeğe çıktılar. Gittikleri yerde Koray Yılmaz ve Leyla Ecir ile buluştu. Alparslan Arslan masada kadının bulunmasından rahatsız oldu. Kısa zamanda çıkıp gitti. Otele gidip odasında uyudu. Yazdım. Sabah kalktı, Danıştay'a gitti, suikasti gerçekleştirdi, yakalandı.
Yakalanmasaydım, ADD Başkanı emekli General Şener Er Uygur ve Cumhurbaşkanı Sezer'i öldürecektim. Bunlar hadlerini aşıyorlar. Süleyman Esen benim liderimdir. Danıştay'a yaptığım silahlı saldırı olayları ve ilgisini Süleyman Esen açıklayacaktır, dedi.
Danıştay suikastı Türkiye'de infial yarattı. Muhalefete göre saldırı doğrudan laik cumhuriyete saldırıydı ve muhalefetin hedefinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan vardı. Çünkü Başbakan 3 ay önce Danıştay'ın türbanla ilgili kararını 11 Şubat 2006'daki AKP Mersin İl Toplantısı'nda şöyle yorumlamıştı.
Bu kararı hukuk ilkeleri içinde tanımlamıyorum. Kalkıp da bir anaokul öğretmenine öğretmenlik yaparken başını açtın, dışarıda da başı açık olarak gezeceksin deme hakkına kimse sahip değildir. Bu anlayış hiçbir hukuk anlayışı içinde tanımlanamaz. Kalkıp da Türkiye'de kendine göre alanlar belirlemek suretiyle vatandaşımızın din ve vicdan özgürlüğünü kimsenin kısıtlamaya hakkı yoktur. Bu böyle biline.
Danıştay suikastinden 3 saat sonra Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin TBMM'de şöyle konuştu. Bekleyin ve hazırlıklı olun. Sürprizlere şaşıracaksınız. Gladio tipi bir yapılanma var. Gladio? O da nereden çıkmıştı? İlginç açıklamalar yapılıyordu ardı ardına. Başbakan Erdoğan, bu iş başörtüsüyle ilişkili değil. Susurlu, küre, sauna bağlantıları var. Saldırı iktidarımıza yöneliktir, diye açıklama yaptı. Aynı gün İstanbul saat 20 suları. İstanbul Terörle Mücadele Polisleri emekli yüzbaşı Muzaffer Tekin'in evini aramaya geldi. Müge Tekin şaşkındı, hemen eşini aradı. Muzaffer Tekin Fenerbahçe Ordu evinde yemekteydi. Masada Harbiye'den sınıf arkadaşı Rafet Arslan, İsmail Eksik, emekli binbaşı Mehmet Zekeriya Öztürk vardı. Muzaffer Tekin eve gitmek istedi hemen. Zekeriya Öztürk ve İsmail Eksik, "Komutanım siz durun, biz eve gidip ne olduğuna bakalım," deyip eve gittiler. Kısa bir süre sonra Mehmet Zekeriya Öztürk, Muzaffer Tekin'i telefonla aradı. Polislerin Danıştay suikastı nedeniyle evde arama yaptıklarını söyledi. Ve sonra emekli savcı avukat Ertaç Giray'ı alarak Muzaffer Tekin'in yanına döndü. Avukat Ertaç Giray, Muzaffer Tekin'e, "Telefonunu artık kapat. Danıştay saldırısı ile ilgili aranıyorsun. Bugün Perşembe. Hafta sonuna kadar olay netleşir. Ben sizi pazartesi Ankara'ya savcıya götürürüm. İfadenizi verip döneriz. Gözaltında kalmanız sizi rencide eder," dedi. Muzaffer Tekin, "Böyle onursuz bir olayla basına bir tek sözcükle geçersem canıma kıyarım. Bunu kabul edemem," diye yanıt verdi. Avukat Ertaç Giray, Muzaffer Tekin'in nüfus cüzdanını alıp orada evinden ayrıldı. Zekeriya Öztürk, Muzaffer Tekin'i bir arkadaşının evine götürdü. Muzaffer Tekin bu evde 18 Mayıs saat 21'e kadar kaldı. Eve gelen İsmail Eksik, evin emniyetli olmadığını söyleyerek Muzaffer Tekin'i kendi evine götürdü. Bu arada televizyonlarda ve gazetelerde Muzaffer Tekin adı azmettirici çete reisi olarak söylenmeye, yazılmaya başlandı. Medyaya Muzaffer Tekin adı fısıldanmıştı. Muzaffer Tekin'in bürosunda 18 Mayıs'ta bulunan içi boşaltılmış el bombası ile Alparslan Arslan'ın kart viziti anında medyaya servis edildi. Soruşturma şeffaf yapılıyordu.
Televizyonlar sürekli son dakika haberleri veriyordu. Sabah gazetesi Ergenekon yazı dizisine başladı. Danıştay suikastı ile ilgili operasyon ışık hızıyla ilerliyordu ve her gelişme anında medyada yer alıyordu. Radikal gazetesi Ergenekon iddianamesi yazmaya başlamıştı bile. 19 Mayıs günü saat 16'ya kadar Muzaffer Tekin bu yeni getirildiği evde kaldı. Ancak bir kez daha ev değiştirildi. Muzaffer Tekin eski askeri emekli astsubay Mahmut Öztürk'ün evine götürüldü. Bu ev inşaat halindeydi. Emekli yüzbaşı Tekin niye ev ev dolaştırılıyordu? Bir şey mi saklanıyordu? Bu arada evde yalnız kalan Muzaffer Tekin izlediği televizyon haberlerinden çok etkilendi. İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, bu olayın arkası başka, Muzaffer Tekin var diyordu. Muzaffer Tekin çetebaşı olarak gösterilip asker kimliğinin gündeme getirilmesinden büyük rahatsızlık duydu. Benim başıma çuval geçiremeyecekler diyerek bıçağıyla intihara teşebbüs etti. Bıçağı kalbine iki kez sokup çıkardı, kalp zarını zedeledi, kanlar içinde yığıldı. Dipnot: Muzaffer Tekin ifadesine göre TSK'dan ayrıldıktan sonra ruhsatlı tabanca almamıştı, silahı yoktu. Kuzey Irak'ta Amerikalılar tarafından Mehmetçiğin başına çuval geçirilince Rauf Denktaş'ın Muzaffer yüzbaşı olsaydı çuval geçiremezlerdi sözünü anımsayıp böyle diyerek intihara teşebbüs etmişti. 20 Mayıs sabahı eve kahvaltı getiren emekli astsubay Mahmut Öztürk komutanını kanlar içinde yerde buldu. Altunizade'deki Acıbadem Hastanesi'ne kaldırdı. Medya haberi son dakika olarak duyurdu. Türkiye şaşkındı, neler oluyordu? Emekli bir askerin Danıştay suikastıyla ne ilgisi olabilirdi? Cinayetin arkasında Gladio mu vardı? Alparslan Arslan'la tanışıyorlar mıydı? Diğer yanda Danıştay cinayetinin işlendiği o gün emekli yüzbaşı Muzaffer Tekin için neden hemen arama emri çıkarıldı? Muzaffer Tekin ismine polis nasıl ulaştı? Polis hangi delili bularak arama emrini çıkardı? Bu arama emrinin çıkması için Alparslan Arslan ile Muzaffer Tekin arasında eyleme yönelik bir ilişki olması gerekiyordu. Polis ne bulmuştu? Basına göre aralarında telefon görüşmesi vardı. Toplam 35 görüşme mesaj vardı. Ekim 2004 Mayıs 2006 tarihleri arasındaki görüşme kaydı 27 adetti. Peki bu doğru muydu? Bu sıklıkla görüşmüş müydüler? Nasıl tanışmışlardı? Kafalar hep karıştırıldı. Gelin bu sorulara yanıt bulmaya çalışalım. Muzaffer Tekin'in bürosu Kadıköy Kuşdili Caddesi'ndeki bir handaydı. İki odaydı, çok küçüktü. Aynı anda 6 kişi gelse oturacak yer bulamazdı. Yandaki hukuk bürosu Alparslan Arslan'ın arkadaşı avukat Adnan Güleç'e aitti. 2004 yılında Alparslan Arslan'ın bu büroya ziyarete gelmesiyle tanıştırılmışlardı. Samimi olmadılar. Son görüşme 1-1,5 yıl öncesine dayanıyordu. İddianın aksine telefonla da sık görüşmüyorlardı. Toplam 90 saniye olan görüşme ve 3 mesaj oldu, tip kayıtlarında ortaya çıktı. Bu noktada iddianameden bir alıntı yapmak zorundayım. En sonuncusu 16 Kasım 2005 tarihinde yapılan 35 adet telefon görüşmesinin aralarındaki bağlantının tanışıklıktan öteye geçtiğini gösterdiği gibi bu tarihten sonra telefon görüşmelerinin aniden kesilmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı, kişilerin bu ani kesintiyi gerektirecek bir olay gerçekleştiğini de beyan etmedikleri, bu hususun aralarındaki bağlantının koptuğunu değil, aksine Ergenekon terör örgütü içerisindeki yönetici konumu ilgili bölümde ayrıntısıyla açıklandı. Muzaffer Tekin'in artık provokatif terör eylemlerinde görev vermeyi düşündüğü Alparslan Arslan ile irtibatının kurulamaması için bilinen telefon hattıyla görüşmeyi kestiğini, aynı semtte bulunduklarından yüz yüze görüşme veya herkesçe bilinmeyen telefon hatlarıyla konuşma yoluna gittiğini göstermektedir. Sayfa 432. Konuşsan bir türlü, konuşmazsan bin türlü. Sezgi hukuku. Savcı güzel diyordu da bu iddiasının delili neydi? Hukuk deliller üzerinden yürümez mi? Savcı sanığın ne düşündüğünü nasıl delillendirirdi? Oysa tip kayıtları iddianameyi boşa çıkardı. Sadece iddianame değil, yandaş medyada peşin hükümlüydü. Aytekin Gezici Ergenekon kitabında yazdı. Cumhuriyet gazetesi yöneticileri Kızıl Elma'nın fikir babası Veli Küçük ile sık sık görüşen Muzaffer Tekin'i gazetenin yönetim katında ağırlamaktan çekinmiyordu. Nasıl oluyorsa oluyor, Ergenekoncular Cumhuriyet Gazetesi'ne rahatça girip çıkabiliyordu. İlhan Selçuk, Deniz Som gibi isimlerle Muzaffer Tekin aynı odada buluşturan sebep ne olabilirdi?
Oysa Muzaffer Tekin hayatında Cumhuriyet Gazetesi'ne gitmemişti. İlhan Selçuk ve Deniz Som'la hiç tanışmamıştı. Onlarca örnekten birini daha yazayım. Yeni Şafak'ta Doğu Perinçek'in oğlu Mehmet Perinçek ile emekli yüzbaşı Muzaffer Tekin'i birlikte gösteren bir fotoğraf yayınlandı. 25 Mayıs 2006. Ama fotoğraftaki kişi Mehmet Perinçek değildi. Basit bir fotoğraf hatası değildi bu. Danıştay saldırısından bir hafta sonra Yeni Şafak'ta yayımlanmıştı. Danıştay katliamına emekli subay Muzaffer Tekin bulaştırılmıştı ve bu fotoğraflı mesaj açıktı. Danıştay saldırılarının ardında Perinçek ailesi var. Psikolojik savaş aralıksız sürdürüldü. Haberin, belgenin, bilginin doğru ve yanlış olup olmamasının önemi yoktu. Kamuoyu yönlendiriliyordu, kamuoyu hazırlanıyordu. Bu görevi yandaş medya yaptı hep. Sonra İlhan Selçuk, Doğu Perinçek vesaire hapse atıldı. Ünlü olmak, mükafat almak ve benzeri nedenlerle Engin Bağbars, Gökhan Başoğlu gibi aklı hayale gelmeyecek iddialar ortaya atan sabıkalı kişiler ortaya çıkarıldı. İddialarının yalan olduğu ortaya çıktı ama yıllar sonra, o günlerde kamuoyu bunlara inandırılıyordu. Muzaffer Tekin ile emekli general Veli Küçük hayatlarında bir kez 9 Nisan 2006'da Beyazıt Meydanı'nda Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey anısına düzenlenen anma töreninde yan yana geldiler. 5 dakika ayaküstü konuştular. Muzaffer Tekin'in Veli Küçük'ün elini öptüğü ve yan yana durdukları fotoğraflar gazetelere servis edildi. Zaman gazetesinin 23 Mayıs 2006 tarihli haberine göre Muzaffer Tekin ve Veli Küçük 6 aydır takip ediliyordu. Niye ediliyorlardı sorusunun yanıtı yoktu. Gazetelerde ardı ardına fotoğraflar yayınlanıyordu. Hangisini yazayım? 30 yıldır Mersin'e gitmemiş Muzaffer Tekin'in Kuvayi Milliye Derneği'nde yemin ederken çekilmiş fotoğrafı basına sızdırılmıştı. Oysa o kişi de Muzaffer Tekin değildi. En temel hukuk kuralıdır. Savcı iddia makamıdır, yargı makamı değil. Yargılamayı hakim yapar. Ne yazık ki Ergenekon iddianamesinde savcı nedense yargıya varan cümleler kurdu. Kafasında hiç soru yoktu, hep yanıt vardı. Çok emindi. Örneğin, savcı Alparslan Arslan ile Muzaffer Tekin'in irtibatlı olduğunu sadece telefon görüşmesine dayandırmadı. Muzaffer Tekin'in bürosunda Alparslan Arslan'ın avukat kart viziti bulundu. Bir de Doğuş Faktoring meselesi vardı. Kağıt üzerinde de olsa Muzaffer Tekin bu şirketin ortağıydı. İddiaya göre Alparslan Arslan da bu şirketin avukatlarından biriydi. Ancak henüz resmi bir hüviyet kazanmasa da Alparslan Arslan bu şirkete yeni avukat olmuştu. Muzaffer Tekin ise 2004 yılından itibaren şirketle ilişkisi olmadığını Kadıköy Asliye Ticaret Mahkemesi kararıyla mahkemeye sundu. 2004 Taksim 662. Şimdi bunlar Danıştay suikastinin azmettiricisi olduğunu gösteren delil midir? Ayrı bir tartışma. Asıl soru şu, Danıştay cinayetinden 3 saat sonra neye dayanılarak Muzaffer Tekin çetebaşı ve azmettirici yapıldı? Bunun tek sebebi olabilir. Alparslan Arslan sorgusunda Muzaffer Tekin'in adını söylemiştir. Ama böyle bir ifade de yoktu. Aksine sanık bunu hep reddetti. Muzaffer Tekin isimli şahsı tanırım. Kendisiyle yoğun bir samimiyetim yoktur. Bildiğim kadarıyla Muzaffer Tekin'in siyasal görüşü bana yakın değildir. Kemalist, solcu olarak bilinir. Muzaffer Tekin adının kendisine sorulmasına Alparslan Arslan da şaşırmıştı. O halde Muzaffer Tekin'in adına polis nasıl ulaştı? Bunların yanıtı hiçbir yerde yok. Gazeteci İsmet Berkan'ın yazdığına göre polis o günlerde hükümete verdiği bir briefingde bir şema gösterdi. Şemada Veli Küçük dışında başka emekli askerler de vardı. 9 Nisan 2008 Radikal. Polisin hızı şaşırtıcıydı. Tüm örgütü ortaya çıkarıvermişti. Oysa Muzaffer Tekin Danıştay suikastini araştıran Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesi alınıp serbest bırakıldı. Hakkında takipsizlik kararı verildi. Adı Danıştay suikastı iddianamesine girmedi. Fakat Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 27 Mayıs tarihinde konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Yüzbaşının serbest bırakılmış olması suçsuz olduğu anlamına gelmez.
Anayasanın 138. maddesinin 2. ve 3. paragrafı ne diyor biliyor musunuz? Hiçbir organ, makam, merci ve kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunamaz. Peki nerede kaldı masumiyet karinesi? Kim kimi kandırıyor? Oyunun kuralları yeniden mi yazılıyordu?
Düğmeye basılmıştı. Zaman gazetesi Ergenekon'u yazmaya başladı. Mehmet Eymür özel oluşumlar var diye bir başka cemaat yayın organı Aksiyon'a konuştu. 25 Mayıs 2006 31 Mayıs'ta Ankara'da Atabeyler operasyonu yapıldı. Bazı subaylar gözaltına alındı, tutuklandılar. Yandaş medyanın gündeminde TSK vardı artık. Kimine göre ise derin yapılanmalar ortaya çıkarılıyordu. 21. Ayrımın sonu. Sayfa 244.